Ayrım 35. 14 lokma. İnsanoğlu 14 lokmayla doyarmış. Bilir miydiniz? Annem söylerdi. O kendi annesinden, o da kendi annesinden öğrenmişmiş. Bilmiyorsanız siz de benden öğreniverin dedim. Her insan kendi mide kapasitesine uygun miktarda lokma alırmış ağzına ve 14 lokmanın sonunda doyarmış. Zaten bedene gereken de o kadarmış. Fazlasını ya açgözlülükten, ya alışkanlıktan, ya da damak zevkini uzatma arzusundan yermiş. Deneyin, göreceksiniz. Ağzınızı iyice dolduracak lokmalarla 14 sayın. Tıka basa değil ama yeterince doymuş olduğunuzu göreceksiniz. Biz küçükken tabağımıza 8 kaşık yemek koyarmış annem. Bir yemek kaşığı 2 lokmaymış. 7 kaşık 14 lokma, 2 lokma da cabası. Etli yaprak sarması 16 adet. 14'ü doyumluk, 2 de cabası. Yaprakları zaten tek lokmalık sarardı. Lahana olunca 8 adet, o biraz irice sarılır. 7'si 14 lokma, 8. cabası. Şimdi azıcık sakınıyoruz ama 2 dilim de ekmek yeme mecburiyeti vardı eskiden. Doyulmaz mı? Onun ölçüsüyle doldurulmuş bir tabak yemeği bitiren, hele de beraberinde ekmek de yemişse, biraz daha almak istediğinde tadını çok beğendiğinden olurdu bu. Böyle deyince tüm yemeklerini ucu ucuna pişirirdi sanmazsınız değil mi? Tabaklara bölerken kendince ince hesaplar yapardı ama pişirirken miktarı bol tutardı. Çünkü artmazsa doyulmazmış. Yıllar önce ben ilkokuldayken, bazıları evden sefer tasıyla yemek getirirken, bazı öğrencilere de okuldan yemek çıkardı. Okul aile birliğinden kimi veliler de gönüllü yemek dağıtmaya gelirlerdi. Pişen yemek gözlerine az gözüktüğünde, ısrarla tabaklara bölme işini annem yapsın isterlerdi. Her seferinde de bunun nasıl başarıyla gerçekleştirdiğine şaşarlardı. Anacığım kaşık sayardı. 14'er lokmayı tabaklara bölüştürdükten sonra mutlaka tencerede artan cabaları zafer kazanmış gibi keyifle dağıtması gözümün önünden gitmez. Bizim evin sofrası daima bol ve bereketli olmuştur. Zengin sofrası gibi de renkli ve çeşitli. Hiçbir şeyin ahını çekmedik biz çocukken. O yüzden olmalı, lise çağıma gelene kadar kendimizi zengin sandım ben. Genel havamda kalmış olmalı ki bu, zengin sanırlar beni. Oysa esas gönlümdür zengin olan, ben değil. Annem pişirilmesi eziyetli de olsa her tencerenin komşu payını hesaplardı. Özellikle çok kokulu yemekleri yakın komşulara ikram şarttı. Beklenmedik misafir durumlarında mucizeler yaratır, tadı damakta kalan ikramlar sunardı, kısıtlı bütçeyle. Bol kepçe hasmik diye tanınırdı. Oysa ne tutumluydu annem, becerikli ve yaratıcıydı da. Büyüyünce anladım. Sofraları bereketli kılmak için bana öğrettiklerinden. Hiçbir şey atılmayacak, artan yemekler başka şekillere sokulup değerlendirilecek. Bayat ekmekler kızartılacak, kızartılamayacak kadar bayatlardan ekmek tatlısı yapılacak. Yağıydı, kenarıydı, kemiklisiydi diye yenmeyen etler sebze yemeğine dönüşecek. Artan sebze yemeklerinden börekler, çorbalar yapılacak. Kimi çorbalar artan pilav ve makarnalarla şenlenecek. Annem bunlara şaştı maşı çorbası derdi. Öyle de lezzetli olurlardı ki. Hiçbir şekle giremeyecek olan artanlar da kedilere, köpeklere, kuşlara verilecek. Çöpe atılmayacak. Maydanoz, dereotu demetlerinin son bir tutamı da kalsa saklanacak. Olmazsa olmaz durumlarda almayı unutmuşsan kokusu yetermiş. Tek bir patates, tek bir soğan, tek bir havuç bazen durum kurtarırmış. Nasıl? İlginç değil mi? Nereden girdim ben bu konuya? Ha evet, açlıkla ilgili birkaç ileti aldım. Dün çöpten çıkardığı yarım tostu yiyen bir çocuk gördüm. Ve de restoranlarda artan yemekleri ne yaptıklarına takıldım yine. Bir de pek sinirimi bozan Yemekteyiz programının yeniden başlayacağını duydum. Adı Yemek Nasıl Ziyan Edilir olmalı bence. Kim bilir ne kadar insan vardır o sofralarda sırf gıcıklık olsun diye bir lokma alıp damak zevkime uygun değil diye geri itilen tabaklardakilere iç geçiren. Açık büfe yemeklerinde kıtlıktan çıkmış gibi doldurulan tabaklardan, o resim gibi süslenen teşhir masalarından artanlar ne olur acaba? Bildiğim bir iki restoran var, mutfaktan artanları evsizlere, tabaklardan artanları sokak hayvanlarına dağıtan. Keşke hepsi yapsa. Böyle bir kanun olsa. Ben bu konuyu daha önce yazmıştım değil mi? Olsun. Çöpe giden yemekleri düşünün dostlar. Sizden başka canlıları da düşünün. Nasıl olsa 14 lokma yetiyor bize. Haberler ve reytingleri. Hangi kanalın haber programı daha çok reyting alıyor acaba? Malumunuz reyting çok önemli. Uğruna atılmayacak takla yok. Bu reyting sözcüğü de ne zaman dilimize bulaştı ve de bu derece benimsendiyse yazarken bilgisayar error bile vermiyor artık. Şu anda error sözcüğünün altına kırmızı çizgiyi attı mesela. Artık o bile reytingi Türkçe olarak kabul etti ve sindirdi demek. Kanallar haberlerin senaryosunu alacakları reytinge göre düzenliyorlar. Peki siz haberleri izlemek için tercih ettiğiniz kanalı neye göre seçiyorsunuz? Ben beni sinir etme derecesine göre seçiyorum. Yani en az sinir edeni tercih etmek zorunda kalıyorum. Çünkü neredeyse hiç sinir etmeyeni yok. Hatta kimi zaman ya hepten kapatıyorum ya sırtım dönük oturuyorum. Bizim çocukluğumuzda televizyon yokken, radyodan ciddi bir sesle sunulan haberler ciddi ciddi dinlenirdi. Ne yavanlık. Şimdi öyle mi ya? Bir dolu seçenek var. İster kesin bir tercihle tek bir kanalın haber müdavimi olursun, ister her gün başka bir kanal seçip çeşitleme yaparsın. Hatta istersen zaplayarak aynı anda birkaç kanalı bile takip edebilirsin. Kanal bol nasılsa, haber modeli de zengin. Sinema gibi oldular ki onun da kendi içinde çeşitlilikleri var. Polisiye, fantastik, acıklı, korkutucu, eğlenceli, duygusal ve bir dolu vesaire. Belgesel gibi bilgilendirici olabilir, magazin gibi özendirici olabilir ki bu şık, akla mantığa sığmayan sonsuz seçenek barındırır. Bol reklamlı olabilir. Haber bir ürünün veya bir mekanın reklamıyla sunulabildiği gibi önemli bir haber az sonra diye ön bir reklamla sunulabilir. Dini duygulara hitap edebilir. Mesela geçen gün araba çarpan bir çocuk haberi vardı. Çocuk camiden çıkmışmış. Etrafta ne bir trafik işareti var, ne görünürde bir cami var, ne de bir görevli. Ama ısrarla ve de defalarca çocuğun camiden çıkmış olduğu vurgulandı. Sanki camiden çıkan bir çocuğun elin bir kazaya kurban gitmesi, sokakta oynayan çocuğunkinden daha acıklıymış gibi. Ya o sevdiği kızın kafasını kesen oğlana ne demeli? Ezdiler, ezdiler, böyle bir sansasyon için kanallar adeta birbirleriyle yarıştı. Aynı sahneleri bin kere tekrar tekrar verdiler. Yok kafayı nasıl kesmiş, yok nasıl sakal bırakmış, saçını kim tıraş etmiş, olayı resmen Amerikan polisiye dizilerine çevirdiler. Yakında filmi de yapılırsa hiç şaşmam. Yok, en iyisi dizi yapmak, daha çok tutuyor. Sonra efendim siyasi haberlere ağırlık veren bir kanal olabilir ki bu ya iktidardan ya muhalefetten yana bir dil kullanmak suretiyle iki şekilde yapılır. Açıktır. Sen kimden yanaysan o kanalı izleyerek tatmin olursun. Cinsellik içerebilir, şiddet içerebilir, eğlence içerebilir, uğursuzluk içerebilir, bilim kurgu içerebilir, tekinsizlik içerebilir. Ay sonu yok. Geldikçe geliyor. Girdim bir kere çıkamayacağım galiba. Biraz da sunucusuna göre izlenen haberlere göz atayım bari. Verdiği doğru, bilgilendirici ve tatmin edici haberlere göre değil de, yüzünü her gün görmekten hoşlandığımız bir sunucuya göre de seçebiliriz izleyeceğimiz kanalı. Kostümü bilmem hangi moda evinde hazırlanmış, şık bakımlı bir hanım veya saçları fönlü, karizmatik, yakışıklı bir bey. Kiminin duruşu hoşunuza gider, kiminin mimikleri, kiminin üslubu. Hele de bir kere acıklı bir olayı anlatırken azıcık gözleri dolar gibi olmuş da kamera anında atlayıp ta burnuna girerek bunu fahş etmişse gönüllere taht kurar ki sormayın. Aslında insandır. Tabii ki duygusunun yüzüne aksetmesine engel olamamış olabilir ama genelde en yürek paralayıcı haberi bile görev gereği yüzlerine taktıkları o sırıtık maskeyle sunabildikleri için diğeri de inandırıcı olmuyor. Ayrıca haber yönetmeninin flaş bir haberi sunacak sunucuya zaman zaman orada biraz ağlayabilir misin dediğini de öğrendim. Ya biliyor musunuz bir kaza haberinin flaş olması için en az ölü sayısının 12'nin üstünde olması gerekirmiş. Belki de 14'tü, çok emin değilim ama 11 değil yani. Söz konusu haberde kanlı sahneler varsa, kanın üstüne sigara ya da müstehcen nokta sansürü gibi irice bir bulanık top attırılır ve o sahne belki 10 kere baştan gösterilir. Aradan yanlışlıkla birazcık kanlar görünse daha iyi olur tabii. Peki neden bütün bunlar, neden? Düşünüyorum, düşünüyorum, cevap bulamıyorum. Her şey para oldu da ondan mı acaba? Sonra ne olacak? Maç, görüşmeler, el sıkışmalar, imzalar, güvenler, güvensizlikler, umutlar, endişeler ve itirazlar. Karma karışık duygulara neden olan alışılmadık ilişkiler. İlginç şeyler oluyor son günlerde. Bu konuda hiçbir şey yazmamaya kararlıydım. Beklemedeydim kendimce. Bakalım neler olacak diye. Ayrıca o kadar yazılıp çiziliyor. Bir iki laf da ben etsem ne fark edecek? Ama eş dost arayıp duruyor günlerdir. İletiler falan geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Neden hiçbir şey yazmıyorsun? Vesaire vesaire. Maç esnasında belki 10 kişi aradı. İzliyor musun? Neler hissediyorsun? Kimin kazanmasını istiyorsun? Gibi sorular. İzliyordum. İzledim tabii. Doğrusu durumdan dolayı heyecanlıydım ve de kimin kazanacağı hiç önemli değildi. Azıcık da tuhaf hissettim kendimi. Hangi tarafta kazansa aynı şekilde sevinmekten ya da kaybetse aynı şekilde üzülmekten kendimi alamayacaktım. Aslında berabere kalmalarını isterdim ama o da pek önemli değil. Neredeyse 100 yıldır karşı karşıya gelmeyen insanlar bir futbol maçında bir araya geldiler. El sıkışıp yan yana oturdular. Etrafa gülücükler saçtılar. İlginç. Gerçi arada bazı sevimsiz taşkınlıklar ve düşmanca tavırlar da sergilenmedi değil. Hatta Emre ile galiba sunucunun Mıgırdıçyan adını bir türlü telaffuz edemeyip Mikriçyan dediği oyuncu bir ara çarpıştıklarında Emre'nin dudak hareketlerinden nefretle hangi sunturlu küfürü salladığı da belliydi. Ama kolay olmayacak biliyoruz. Mesele bir yerden başlamakta. Azıcık sabredilirse ve yürekler avuca alınabilirse gerisi gelir. Daha bir dolu soru var. Sen sınırın açılmasını istiyor musun? Diaspora Ermenilerinin bu sert tepkisine ne diyorsun? Şartsız müzakere olmalı mı? Sonra neler olur? Türkiye Ermenilerinin diasporadakilerden ne farkı var? Gibi gibi. Tabii ki aslında benim fikrimin ne önemi var ama sordunuz diye söylüyorum. Daha doğrusu duygularımı paylaşıyorum. Bir kere sınır açılmalı. Ben zaten her türlü sınıra karşıyım. İnsanlar birbirine dokunmalı. Dokunmak önemlidir. Buradaki Ermenilerin diasporadakilerden farklı hissetmelerinin en önemli nedenidir. Yoksa derinlerdeki acılar aynı değil mi? O acıyla köklerini bırakarak toprağından kopup gidenler, onu her daim taze tutup nesilden nesile aktardılar. Burada kalanlar ise köklerine sıkı sıkı tutunarak sineye çektiler ve yeni nesillerin bu acıdan etkilenmesine izin vermediler. Tamamen unutuldu mu? Hayır. Zaten gerekli olan unutulması değil, sindirilmesi. Ülke olarak da yok sayılacağına bir sindirilebilse, güne odaklanıp geleceği hazırlamak kolaylaşır ama daha ona çok zaman var. Türkiye'li Ermenilerin daha ılımlı olmalarının nedeni, geçen bu 100 yıl içinde Türklerle birbirlerine dokunabilir olmaları. Dokundular, öpüştüler, seviştiler. Geçmişte atalarının birbirlerine yaşattıklarını, şimdi dost, sevgili, eş, ortak, arkadaş bildiklerine yüklemediler. Şartsız ilişkiler kurdular. Bir kez şartsız, kuralsız, sevgiye dayalı ilişki kurulunca, hiç konuşulamaz sanılan konular açık yüreklilikle konuşulabiliyor da. Karşılıklı diyaloglarda geçmişte yaşananlar söz konusu olduğunda, gözler aynı anda dolabiliyor, duygular paylaşılabiliyor. Azar azar oluyor ama oluyor. Diasporanın bunu anlayabilmesi hiç kolay değil. Çok büyük empati gerekir. Zaten her ilişkide empati gerekir. Çocuklarımıza önce bunu öğretmeliyiz. Zordur ama imkansız değildir. Ben şimdilik bu çok yeni bir takım açılımlardan pek bir şey beklemiyorum. Tamamen umutsuz değilim. Şimdi yani kısa sürede beklemiyorum. Daha adım bile yok. Adım atma kararı var yalnızca. Bu karar bile 100 yılda verilebilmiş. Daha sonra olacaklar, daha çok sonra olacaklar. Bunun için önce sınırlar açılmalı. Evet, diaspora Ermenileri sık sık Türkiye'ye gelebilmeli. Türkler sık sık Ermenistan'a gidebilmeli. Ön yargılar kalkmalı. İki ulusun birebir ilişkisine başka uluslar karışmamalı. Hem sırf devlet kararları yetmez, halklar bir araya gelebilmeli. Birbirlerini tanımalı, ne kadar benzeştiklerini görmeli. İnsanlar mutlaka birbirlerine dokunmalı, yürekler korkmadan avuçlara alınmalı ve kayıtsız şartsız sevmeli. Sevgi her şeye çaredir.